Evet, biliyorsunuz biz bir seri başladık. Açıklama. Vahiy kitabından ruhsal savaş dersleri. İki temaya baktık. Gökte bir savaş oldu. Şeytan aşağı atıldı. Ve şimdi onun öfkesi çok büyük çünkü bitiyor. Onun krallığı biliyor onun zamanı azdır. Ve onun için Allah'ın halkı olan yani bu kadına saldırdı. Yapamadı ve şimdi tek tek uğraşıyor imanlılarla. Bunu haftalar önce baktık ve geçen hafta baktık şeytan yani razı değildir sadece kendisi uğraşsın. Bu iş içinde kendini bir yardımcı arıyor. Ve dedi ki hani nasıl denizden bir canavar çıkıyor. Evet bu hafta biraz bir ara vermek istiyoruz. Böyle bu temaları olduğu gibi devam etmek istemiyoruz. Çünkü ben korkuyorum biz daha fazla bu temalara daldık mı ve hazır değilsek bu durumlara İnsanlara çok büyük bir korku gelecek. Ve bugün sana sormak istiyorum. Hazır mısın? Gelecekteki sıkıntılar için ben sizi bugün devam edersem yani anlatma. Biliyorum birçok kişiler karanlığa düşecek. Göreceğiniz, biz geçen hafta konuştuk. Hani şeytan öyle bir tek dünya hükümeti kuruyor Dakar'da. Ve biz bu işin içindeyiz. Ve bazı örnekleri baktık. Nasıl bunu yapıyor Dakar'da. Ve görüyoruz nasıl onun planları ne kadar ilerledi. Ne kadar artık yani ilerlemiştir onun bu atakası. Ve haftaya göreceğiz. Nasıl şeytan bununla razı değil sadece bir dünya hükümeti kurulsun politika alanında. Aynı zamanda bir dünya ticaret sistemi oluşturuyor. Bir dünya parası, bir dünya bankası oluşturuyor. Bir banka kontrol ediyor bütün yeryüzündeki ticareti, alışverişini. Ve göreceğiz sadece bu da değil. Göreceğiz nasıl şeytan şimdi kuruyor bir tek dünya dini. Bir din sistemi. Yani Müslümanlık, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm ne kadar dinler varsa bunlar hepsi bir tek şapkanın altında birleşecek. Ve imanlılar burada ne bekliyor size anlatamam. Gerçekten büyük sıkıntılar bekliyor imanlı. Bütün bunlara bakarken kendi kendimizi soruyoruz. Biz buna hazır mıyız? Ve bugün bu temada konuşmak istiyorum biraz. Gerçekten biz buna hazır mıyız? Ve daha doğrusu nasıl hazır olabiliriz? Ben razı değilim. Büyük büyük nara yapalım. Büyük büyük heyecan yapalım. Kendimizi imanlı dedirtelim. Ama o sıkıntılar gelince hepimiz uçup gideceğiz. Bu olmasın. Onun için bugün bakacağız nasıl hazırlık yapacağız. Biliyorsunuz geçen hafta küçük bir zelzele oldu burada. Hissettiniz mi?
Evet.
Herkes aa Rab geliyor değil mi? Büyük bir panik düştük. Evet, küçük bir şey bu. 5.8 değil mi? Stepen. Küçük bir şey. Ama hepimiz bütün panike düştük. Değil mi? Bir iki ev yıkıldı Pernik'te. Bütün Bulgaristan ayaklandı. Büyük deprem olmuş. Büyük zelzele olmuş. Benim Baltıskam yaşıyor Japonya'da. Ben şaştım hani isterim ona yazayım. Burada deprem oldu. Sonra utandım. Çünkü bizi gülecekler. O da 5.8 stepin bir zelzele oldu mu absolut hissetmiyorlar bile. Hani 7'den aşağı yataktan kalkmıyorlar. Onlar alışık bu temalara. Yani her gün artık sanki orada oluyor. Evet 7'den aşağı hiç ciddiye almıyorlar bile. Neden? Neden yani bu korkular onlara gelmiyor? Çünkü oradaki arşitektler binaları öyle sağlam yapıyorlar ki hazırlık yapıyorlar böyle depremlere. Tamam mı? Onlar biliyor bu deprem gelecek. Kaçınılmaz. Japonya öyle bir yerde dünyanın üzerinde. Değil mi? Ve durmadan orada deprem olacaktır. Onun için hazırlık yapıyorlar. Ya bizim burada Bulgaristan'da arşitektler buna hazırlık yapmıyorlar. Türkiye'de 1999 senesinde hatırlıyorsunuz 30 binden fazla kişi öldü. Çünkü arşitektler düşük materyal kullandılar. Hazırlık yapmadılar bu işi. Ve senin imanın da bir binaya benziyor. Senin ruhsal hayatın aynı böyle bir binaya benziyor. Ve tema şu ki şimdi böyle bir ruhsal bir sarsıntı geldi mi? Senin binan kalacak mı? Yoksa yıkılacak mı? Değil mi? Dedi ki senin imanın bir binaya benziyor. Var burada bir asıl stroj, asıl bir kaba inşaat. Bu nedir? Bu binayı taşıyan direkler, beton, demir, tuğlalar, kiremitler bunlar hepsi kaba inşaat değil mi? Bunlar yani stroj diyoruz. Ondan sonra bir de var bunun içindeki odaların süsleri. Kimse böyle betonun üzerinde oturmaz değil mi? Mazurka var duvarlarda, tapetler var bilmem ne, içinde mobilya var. Böylelikle ancak ev oturulur değil mi? Bizim ruhsal evimiz de buna benziyor. Rab imanlıya sevinç veriyor, sevgi veriyor, huzur, anlaşmak, şifa ve bereket veriyor. Ama bütün bunlar sadece evin içindeki süslerdir. Tamam mı? Bu asıl bina bu değil. Bu saydığımız şeyler Rab sevinç veriyor elbette. Sevgi veriyor, huzur veriyor. Biz bunu hissediyoruz imanlı hayatımızda. Ama bütün bunlar alındı mı? Bina ayakta kalıyor mu? Bir gün senin imanlı hayatında sevinç olmasın. Her şey sıkıcı. Bu ilahi var söyledim. Bu duaya var yaptım. Bunu var okudum. Gene sevinç olmayınca senin binan kalıyor mu? Yoksa diyeceksin, ben artık soğudum bundan. Huzur olmayınca evde kavga var, anlaşmamazlık var. O zaman bu senin imanlı binan düşüyor mu? Tamam mı? Şifa ve bereket yoksa, Rab bunu alırsa senden nasıl Eyüp'ten aldı? İlk bölümlerde Eyüp dayandı, sağlam idi, sağlam kaldı. Rab verdi, Rab aldı diyor. Ama sonra başlıyor Rab'e karşı gitmeye. Sonra başlıyor razı olmamaya. Rab'i sanki suçlama. Doğduğum gün kahrolsun diyor. Keşke hiç doğmayın. Rab'e karşı gidiyor. Senin ruhsal binan ayakta kalacak mı? Okuyoruz açıklama Vahiy kitabından 7. bölümde. Tamam mı? Yuhanna şöyle bir şey görüyor, bir vedeni görüyor. Ve diyor ki, bu meselelerden sonra baktım ve işte büyük bir kalabalık. Kimse onların sayısını hesaplayamadı. Onlar her milletten, her cinsten, her halktan ve her dilden idiler. Kral iskemlesinin Allah'ın önünde ve kuzunun önünde durdular. Beyaz kaftanlar giymişlerdi ve ellerinde palmiye dalları vardı. Ve yüksek sesle şöyle bağırdılar, kurtarmak kral iskemlesinde oturan Allah'ımızın ve kuzunun elindedir. İhtiyarların biri bana dönüp sordu. Acaba bu beyaz kaftanları giyen kişiler kimdir ve nereden geldiler? Ben de ona dedim, ey efendim onu sen bilirsin. Şimdi cevaba bakın. O da dedi, bunlar büyük sıkıntıdan geçmiş olan kişilerdir. Hepimiz istiyoruz bu kalabalığın içinde duramam. Hepimiz istiyoruz Allah'ın tahtının önünde çıkıp Rab'ı överim. Ama hepsi diyor bir dereden geçmişti. Hepsi bir büyük sıkıntıdan geçmişler da o yere varmışlar. Bu Rab'in sözleri bunlar. Değil bir hangi bir komentar. Rab diyor ki hepsi büyük sıkıntıdan geçmiş kişiler. Ve ben sana bugün sormak istiyorum. Sen bu büyük sıkıntıya düştüğün zaman dayanacaksın mı? Ya değilse senin hayatında hani biz sanıyoruz bu bir hastalıktır, bir işsizliktir, parasızlıktır, tamam mı? Öyle tamam doğru. Ama bunu biraz daha geniş düşünürsek ve gördüğümüz gibi ki başımıza hani gelecek bunlar. Görürsek bu sadece senin düşünün hayatında değil, bütün yeryüzündeki imanlılara öyle büyük sıkıntı geldiği zaman senin ruhsal binan ayakta kalacak mı? Garant gideceksin mi? Nedir bileceksin? Buna hazırlık yaptın mı? Senin temelin nedir? Sağlam mıdır? Ve bugünkü tekstimiz tam bununla ilgilidir. Küçük bir benzetmedir Matta 7. bölümde. Matta 7. bölüm 24'ten 27'ye kadar okuyorum. Bakın ve biz bu sözleri biliyoruz. Bu İsa Mesih'in vaazındaki son sözleridir bu. Onun için her kim benim bu sözlerimi işitirse ve ona göre yaşarsa akıllı adama benzeyecek. Adam evini kaya üzerine kurmuş. Sonra yağmur yağmış, seller yükselmiş ve rüzgar esmiş ve o evi çarpmışlar. O vakit ev yıkılmamış çünkü kaya üzerine kurulmuştu. Ve her kim benim bu sözlerimi işitirse ama ona göre yaşamazsa akılsız adama benziyor. Adam evini kumun üzerine kurmuş. Sonra yağmur yağmış, seller yükselmiş ve rüzgar esmiş ve o evi çarpmışlar. O vakit ev yıkılmış, korkunç biçimde mahvolmuş. İki adamı anlattırıyor. Sözler hemen hemen bütün aynı. Sadece birkaç söz farklı. İkisi ev kuruyorlar. Ev de aynı. Bütün yani boylar, uzunluğu, genişliği hepsi aynı. Hiçbir fark yok. Materyal da aynı. Fark nedir? Nereye kurmuşlar? Temel nerede? Ve biz problemimizi bunu güzel anlıyoruz. Birinci adama benziyor. Hani kayanın üzerinde kurmuş bu evi. Plotit'i biliyorsunuz bu antiçin tiyatro var. Yukarı gittiniz mi orada bir ev duruyor. Gördünüz mü? Bukvalno tam kocaman bir kayanın üstünde duruyor. Ve bütün kasabadan gözüküyor bu ev. Ve ben her zaman çarşıya gittiğim zaman bakıyorum. Bak Rab direkt bunun için konuşmuş. Ne kadar yağmur yağsa şimdi. Bütün filibi batsa tamam mı? Bu ev kalacak. Çünkü yüksek bir yerde bir kayanın üzerinde yıkılmaz. Aynı bu evi al. Onun gibi bir ev yap ikinci defa. Tabi bizim mercin yanında burada. Kumun üzerinde. Ve şimdi nasıl görüyoruz sular azıcık yükseliyor ya şimdi değil mi? Daha bir mesela 5 sene önceki gibi bir nabodnenya olsun ve ne oluyor? Bu aynı ev yıkılacak. Kalmayacak bir şey. Yani benzetme olarak bunu çok güzel anlıyoruz değil mi? Yani arşitektura olarak çok güzel anlıyoruz ama İsa'nın sözleri bu mu? İsa'nın tabii ki bir ruhsal anlamı var. Ve diyor ki bunlar iki kişidir. Nedir bu iki kişi ve onların arasındaki fark nedir? Tamam mı? Buna bakalım. Ama bakalım önce İsa bu sözleri hangi kontekste, hangi anlamda bunu söyledi? İsa önce uzun bir konuşma yaptı ve biz buna diyoruz dağda kıymaz. Matta 5, 6 ve 7 bölümleri İsa'nın bir tek konuşmasıdır. Ve bu konuşma çok meşhurdur. Herkes oradaki sözleri biliyor. Yeni imanlılar bile tamam mı, ilk önce bu sözleri öğreniyorlar. Bunlar sanki Allah'ın krallığının anayasası, konstitüsyası. Diyor ki benim krallığımda yaşamak isteyen kişiler bu sıralara göre yaşayacaktır. Tamam mı? Ve tarihte en büyük dersler ve en çok konuşulan temalar yaşamak için instruksiyonlar verdi. 8 defa İsa diyor ki ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. Ne mutlu ruhta fukara olanlara. Ters. Dünyanın standartlarına ters gidiyor. Zenginler değil, fukaralar diyor. Yani de ruhta fukaralar diyor. Ne mutlu. Sonra konuşuyor. Ben gelmedim Musa'nın kanunu yıkayayım. Başka bir kanun getireyim. Ben geldim tamamlamaya. Tamam mı? Sonra konuşuyor bize hani günah nerede? Dil bedenle, yürekle işleniyor. Yürekle işleniyor. Bir kardeşini diyor, tamam mı? Küfür ettin mi? Yüreğinde nefret oldu mu? Sen sanki onun sırtına bir yani bıçak sokmuş gibi oluyorsun, katil oluyorsun. Ne kadar derin bir öğretir. Ona göre yaşayabilir misin? Ona göre sen yaşıyor musun? Hiçbir insana, komşuna, kardeşine kötü bir laf yapmadan sen devam ediyor mu? Yaşıyor mu? Evet, İsa bunu diyor, bu benim standardım. Düşman sevgisi için konuşuyor. Düşmanlarınızı sevin. Ben sizi diyorum. Düşmanlarınızı sevin. Kim bunu yapabilir? Kim düşmanını sevebilir? Nerede var o kadar güç? Değil mi? Sonra asıl dindarlık için konuşuyor. Dua, oruç, sadaka için konuşuyor. Buna lazım gizli yapılsın diyor. Tamam mı? İstemem gösteriş yapasın. Ve kaç imanlı buna göre yaşıyor? Kaç imanlı çok güzel gösteriş yapıyorlar ama içeride hiçbir şey yok. Boş. Nerede bu güç bulalım? Her şey saklı olsun. Düşünebiliyor musun? Zengin bir adamsın. Durma dakika. Yardım ediyorsun kişiye ve hiç kimse lazım bunu öğrenmesin. İsa'nın senin yüreğin razı geliyor mu bu? Yoksa azıcık da olsa övüneceksin. Rab diyor ki bu benim standartım. Davalanmayın diyor. Davalamayın diyor. Davalamayın. Kimseye yani yargılamayın. Yoksa siz de yargılanacaksınız. Ne kadar zordur değil mi? Kişiye yargılamadan bir saat konuşasın. Muhabbet yapasın. Tamam mı? Bir saat sadece. Ve bu bir saat içinde bir kişiyi yargılama. Kendini daha üstün gösterme. Zenginlik ve kahalanmak için konuşuyor. Ne fazla para olsun ne az olsun. Ne fazla para bağlanmayalım ne de kahalanmayalım para yoksa. Ne kadar zordur böyle değil mi? Ne kadar zordur böyle yaşamak. Materyal şeylerin peşine gitmeyesin ve olmayınca kahre düşmeyesin. Gene Rabbi güvenesin. Duanın önemini anlatıyor. Her bir temada diyor dileyin size verilecektir. Tamam mı? Dar kapı var ve dar yol var diyor. Benim yolum dar. Girmektir. Dar bir kapıdan gireceksin. Çok az kişi bu yolu buluyor. Çok az kişi bu yolda devam ediyor. Evet, bütün bunları Rab İsa konuştu. Bütün bunları söyledi. Sanki bu bir standarttı. Bunu istiyorum. Benim halkım böyle yaşasın. Bunu lazım yerine getirelim. Bu Allah krallığının anayasası. Kanunudur. Ama nereden onun için kuvvet bulacağız? Tema budur. Nasıl böyle yaşayabiliriz? Tamam mı? Nasıl bizim imanlı hayatımız böyle devam etsin yani yıkılmadan, bu ruhsal evimiz yıkılmadan. Ve bütün bu sözleri söyledikten sonra en arkada İsa Mesih bu lafı yaptı. Bu benzetme anlattı iki adam. Yani burada bir bağlantı var. Sanki İsa istiyor söylesin ki daha önceki sözlerimi yerine getirmek isterseniz o zaman lazım sağlam bir kaya olsun. Eviniz lazım sağlam bir kayanın üzerine kurulmuş olsun yoksa bu işleri yapamayacaksınız. Yoksa düşmanlarınızı bağışlamayacaksınız, düşmanları sevemeyeceksin. Tamam ve bütün bu işleri yapamayacaksın eğer bir temel yoksa. Bu temel nedir? Şimdi bunu araştırmaya çalışıyoruz. Peki dedik ya, Rab İsa burada iki kişi anlattırıyor. İkisi ruhsal bir ev kurmaya çalışıyorlar. Yapıyorlar da bir fark var. Birincisinin ve ikincisinin arasında bir fark var ve ben soruyorum. Bunlar kimdir? Bu iki grup insan kimdir? Yanlış anlamayalım. Aslında çok güzel anlayalım. İsa Mesih'in bu sözleri kimin için geçerli, kimi konuşuyor? Değildir, bakın değildir diyorum, imanlılar ve imansızlar. İsa burada konuşmuyor imanlılar ve imansızlar için. Hani imanlılar kalacak, imansızlar yıkılacak. Bu doğrudur, bu yanlış değildir ama İsa bunu burada konuşmuyor. Elbette imansızlar bir gün onlar Allah'ın önünde yargılandığı zaman yıkılacak onların bütün hayatı. Ama İsa bunu burada konuşmuyor. Ve aynı zamanda değildir Rabb'e güvenen ve mallara güvenen imanlılar. Değil mi? Var bazı imanlılar. Hani ne kadar imanlı olsa gene her bir adım yani mallara güveniyorlar. İsa burada konuşmuyor. Ki onun da aslında haberi doğrudur. Kim imanlı olarak mallara güvenirse onun ruhsal evi bir gün yıkılacak. Ben bunu söylüyor. Çünkü bu kalıcı bir şeydir, yanan yani bir materyaldır. Ama İsa onu da konuşmuyor. Tema o da değil burada. O zaman nedir? İsa kendisi açıklıyor. Birinci grup imanlı, asıl tema budur. Birinci grup imanlı Allah'ın sözlerini işitiyor ve işittikten sonra hiçbir şey yapmıyor. Bu birinci grup. Hani kum üzerinde kurulmuş. Kim evini kum üzerine kurulmuşsa onların hayatlarında böyle bir sıra var. Allah'ın sözlerini işitiyorlar ve sonra hiçbir şey yapmadan hayatlarına devam ediyorlar. Ama ikinci grup nedir? Bunlar imanlı, Allah'ın sözünü işitiyorlar ve işittikten sonra ona göre davranıyorlar. Fark burada. İkisi de imanlı. İkisi de Rab'be güveniyorlar. İkisi istiyorlar hani Rab'be uygun bir yaşam sürsünler. Ama birinci grup yani kayanın üzerinde kurulmuş ev olan insanlar bunlar işittikten sonra yapıyorlar. Ama ikinci grup ne diyor? Sadece işitiyorlar ve bir şey yok. Temamız bu. Ve Rab diyor ki sağlam bir ruhsal evin olsun diye bu birinci adama benzeyeceksin. Birinci adam nasıl yaptı? Sen de öyle yapacaksın. Bakın İsa ne kadar güzel bir komentarla bu konuşmayı bitiriyor. Önce çok fazla şeyler saydı ki imanlı böyle yaşayacaktır. Rab dedi ki ben istiyorum işittikten sonra senin hayatında bir işlemek olsun. Eğer yoksa bu yağmur devam ederse ne olacak? Senin ruhsal evin de yıkılacak. Kum eriyecek, su götürecek onu ve bütün ev yıkılacak. Evet. Kısacası bu iki grup kimdir? Bu iki grup imanlı kimdir? Seyirciler ve işçiler. Bunun arasındaki fark budur. Seyirciler diyor yıkılacak. Onların evi kum üzerinde kurulmuş. Ama işçiler diyor onlar kalacak. Onların ruhsal evi kaya üzerine kurulmuştur. Ve ben peşin bunu hemen fark ediyorum bir kişi acaba seyirci midir yoksa işçi midir? Yani artık bu büyük bir vahiy lazım değil. Bu hemen belli oluyor. Bir imanlı gördün mü? Birkaç saat konuştun mu belli oluyor. Bu adam seyirci midir, işçi midir? Nereden anlaşılıyor bu? Adamın sözlerinden. Kişinin imanının sözlerinden belli oluyor. Topluluk hakkında nasıl konuşuyorsun? Bu seni ele veriyor. Acaba sen bir seyirci misin yoksa işçi misin? Tamam mı? Senin sözlerinden hemen belli. Sen konuştun mu onlar lazım yapsınlar bilmem ne. O zaman ben sen bir seyircisin. Çünkü sen burada onlar diyorsun. Ama ne vakit konuşuyorsun biz yapalım. O zaman sanıyorum bir işçisin. Kendini nasıl görüyorsun? Topluluk hakkında düşünürken, topluluk hakkında konuşurken senin duyguların nasıl? Onlar mı yoksa biz mi? Sen burada individüel bir kişi olarak duruyorsun. Onlar bir grup orada. Öyle mi? Yoksa diyorsun biz yapalım. Ve ne eksikliği varsa benim problemimdir. Ben bakacağım bunu düzeltmeye. Bir kardeşin hareketleri hoşuma gitmezse ben ne yapacağım onu düzeltmeye? O zaman bir işçisin. Ama edersen o zaten öyledir. Azlaşmıyorum ondan. Ve o böyle devam ederse ben toplantıya gelmeyeceğim. Dersen o zaman sen işçi değilsin, seyircisin. Ve dikkat et. Bu senin ruhsal evin yıkılacak. Tamam mı? Var kişi dediğim gibi bekliyor. Başka kardeşlerde bir hangi bir değişiklik olsun. Ben burada, onlar orada. Var başkası gene Rab'den bir şey anladı mı hemen kalkıyor onu yapsın. Ve hiç beklemiyor başkaları ona bir akıl versin, kuraj versin ya da herhangi bir yani araya girsinler. Madem Rab konuştu tak yapıyorum. Nasıl İbrahim gece rüya görüyor hemen sabah kalktığı gibi eşeğe falan vuruyor ve Balkan'a çekiyor çocuğunu kurban etmeye. Beklemedi birkaç gün acaba doğru mu? Acaba ne yapayım? Hemen. Kesin bir itaat. Evet. Rab'bin işçileri böyledir. Bakın İbrahimler mektubunda apostol şöyle yazıyor kişiler için. Sigurd çok uzun bir zaman onlarla uğraşmış ve şöyle diyor. Bir toprak onun üzerine sık sık düşen yağmuru içti mi? Ve kendisine bakan kişileri fayda getiren otlar çıkardı mı? O Allah'tan bereketlidir. Ama bir toprak dikenli otlar ve çalılar çıkardı mı? O yaramazdır. Ve lanetlenmenin üzerindedir. Onun sonu yanmaktır. Tamam mı? Burada işçiler ve seyirciler belli oluyor. İşçilerde bir faydalı yemiş getirmek var. Ama seyirciler diyor, işitiyorlar. Yağmur sanki, ruhsal yağmur, bereketler, ruhsal bereketler onun üzerine düşüyor. Allah'ın sözünü çok güzel bir biçimde işitiyor ve anlıyor ama sana bir şey yok. Ve Rab diyor ki, bu toprak, dikkat edin, lanetlenmenin üzerinde. Ama devam ediyor. Ama sevgililer, böyle konuşsak bile kurtuluş temasında sizin için daha iyi şeyler düşünüyoruz. Çünkü Allah haksız değildir ki çalışmalarınızı ve sevginizi unutsun. Kutsallara hizmet etmekle onun adına sevgi gösterdiniz ve hala da onu yapıyorsunuz. İstiyoruz sizden herkes sonuna kadar aynı onun gibi işlesin. Öyle ki umut ettiği şeyden tam emin olsun. Maksat tembel olmayasınız. Ama o kişilerin arkasından gidersiniz. Hani iman ve sabırla söz verilen şeyleri kavuştular. İbrahimler 6. bölüm 7'den 12'ye kadar okudum. Ve Rab diyor ki, konuşuyor bu da topluluklara. Eminim siz öyle olmayasınız. Ben istemiyorum bu, yani faydasız toprağa benziyorsunuz. Yağmur içiyor içiyor ama bir şey çıkaramıyor. Hayır diyor, ben eminim siz öyle olmayacaksınız. Daha iyi şeyler bekliyorum sizden. Ve şimdi istiyorum biraz daha derin olarak bu seyirci imanlıları ve işçi imanlıları karşılaştırın. Bunların arasındaki fark nedir? Daha iyi güzel böyle hani anlayalım. Tamam mı? Birincisi, önce konuşuyoruz seyirci imanlıları. Bir seyirci imanlının karakteristikaları nedir? Nasıl anlayacaksın o sadece bir seyircidir ve başka bir şey değil. Birinci mesele, bu kişi pazar günü toplantıya gelince pazar hareketlerini gösteriyorlar. Tamam mı? Toplantıda pazar hareketlerini gösteriyorlar. Hafta arası hareketleri var. Başka hareketleri var. Yani pazar günü toplantıda kardeşlerin önündeki hareketler başka. İmansızların önündeki hareketler başka. Sözleri ve yaptıkları birbirlerine benzemiyorlar. Tamam mı? Ve bu kişilerin kafasında bir görüş var. Kilise nedir temasında? Onlar için, bu seyirciler için kilise nedir? Onlar için kilise demek tapınmak ve ders. Tamam mı? Bir araya gelince sanıyoruz kilise var. Bir araya gelmedik mi kilise yok. Onlar için bu ikiyüzlülüğü yapıyorlar. Onun için iki türlü davranıyorlar. Çünkü toplanınca kilise var diye düşünüyorlar. Ve toplanmadık mı kilise yok. İncil'de öyle bir bakış yok. Hani sadece toplandıkça kiliseyiz. Hayır. İncil'deki anlayış başka. İncil'de yazıyor ki kilise yaşayan bir bedendir. Bir beden her zaman birbirlerine bağlı. Aylaklar değil mi? Olamaz. Bugün mideyim. Tamam mı? Ama bağırsakla ilişkim yok. Bağırsaktan uzakım. Ama bir araya geldik mi böyle beden yaşayamaz. Aynı bunun gibi Rab diyor ki siz bir topluluk olarak bir bedensiniz ve gece gündüz birliktesiniz. Evet. Kilisin işi yapılıyor her an. Her an kilise işlemektedir. Her an kilise hani bir organizma gibi vardır ve devam ediyor. Kişiler normal olarak birbirlerini ziyaret ediyorlar. Eğer gerçek bir bağlantı varsa. Normal olarak ziyaret ettikten sonra kuraj veriyorlar. Normal olarak uyarıyorlar, dikkat et günaha düşme diyorlar. Normal olarak yardım ediyorlar birbirlerine çünkü bir bedeniz, bir aileyiz. Ama bu seyirci imanlılar bunu anlamıyorlar. Bu seyirci imanlılar için pazar günü kilise var, pazartesi kilise yok düşünüyorlar. O yüzden bu ayrımı yapıyorlar. Onların ayrımı böyle. Allah'ın zamanı başka, kendimin zamanı başka. Allah'ın parası başka, benim param başka. Evet, o ayrım seyirci imanları için tipiktir. İkinci bir şey, sadece başka hareketleri göstermiyorlar. İkinci bir şey sorarsan, neden Rab için işlemiyorsun? Onlarda hep bir bahane hazırdır. Hemen bir bahane hazırdır. Tamam biliyorum, lazım yapayım ama, çünkü neden? Ama, ne diyorlar? Ama sağlığım, hastayım. Ama kızanlarım var. Ama yaşlıyım. Ama işim var, ama dükkanım var. Kişi böyle hani Allah'ın istediğini görünce, istiyor açalım, çalışalım, hemen bir bahane uyduruyor. Niçin ben bunu yapamıyorum? Susmuyor, düşünmüyor, tamam nasıl yapayım bunu? Hiç aklına gelmiyor bu fikir. Hemen, tamam iş var ama ben yapamıyorum çünkü. Bitti. Eli koysun. Evet, başkalar yapmıyorlar. Hani onlara mana buluyorlar. Ama Rab kendileri için başka bir ölçek kullanacak diye düşünüyorlar. Ne demek istiyorum? Hani görüyorum ben yapmıyorum ama Rab bana sanki bir göz yumacak. Çünkü benim plançam var. Benim bahanem var. Seyirci kalayım. Tamam mı? Falanca kardeş yapmıyor. Rab ondan memnun değildir. O lazım mı yapsın? İşini yapmıyor, işine bakmıyor. Ben de yapmıyorum. Ama benim durum başka. Kardeşimin bahanesi yok. Benim var. Aa ben yaşlıyım. O genç. Aa bende kızım var. Onda yok. Bilmem ne. Ne olursa olsun. Hep bu seyirci kişiler en birinci hemen sekundada bir bahane uyduruyorlar kendilerine. Şimdi Rab bir derece kadar, o kadar anlayışlı Rabbimiz, o kadar sevgi dolu, bizim bahanelerimizi bile göz yumuyor bir derece kadar. Yeter ki uyanalım en sonunda. Ama en sonunda kızıyor. Rab ne vakit çıkış 3. 4. bölümde Musa'yı çağırdığı zaman, değil mi? Ona bir iş veriyor. Git Mısır'a, halkımı çıkar. Musa da bu seyirci imanlılar gibi hemen bahaneleri saymaya başladı. Ama ben senin adını bilmiyorum. Sen kimsin değil mi? Unuttuk senin adını. Rab sabırla kızmıyor. İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Allah'ıyım. Benim adım Yahve. Ben varım. Tamam bu benim adımdır. Bu tema bitti. Musa razı değil. Ama bana iman etmeyecekler. Bana güvenmeyecekler gittim Egip'te. Hop Rab gene kızmıyor. Tamam diyor. Anlıyorum senin durumunu. İşin zordur. Onun için ben sana mucizeleri veriyorum. Rab bana 3 tane mucize gösterdi. Bunları yaptın mı halk sana iman edecek diyor. Ondan sonra Musa şaşırıyor artık ne bahane uydursun. E diyor ki ben konuşamıyorum. Benim konuşmacılığım yok. Rab gene sabrediyor. Gene kızmıyor. Yani diyor ki madem öyle senin agan var ya Harun. O çok güzel konuşuyor o beceriyor. Tamam sen usulca konuş. Harun gene Firavun'un önünde ofisyal konuşsun. Rab bunu da göz yumuyor. Ve en sonunda Musa dayandıramıyor. Artık kalmadı bahane. Başkasını bul. Git bul başkasını, onu yolla Mısır'a. O vakit Rab artık yani kızıyor. Öfkeleniyor Musa'ya. Hayır diyor, başkasını göndermeyeceğim. Sen git diyor. Ben seni seçtim. Aklımı değiştirmeyeceğim. O zaman öfkeledi. Demek ki bir iki bahane yaparsayız bu insancadır. Ama hep bütün senin imanlı hayatın sadece bahanelerle doluysa. Hani ben yapamıyorum. Sağlığım, işim, kızanlarım, dükkanım bilmem ne. O vakit Rab öfkelenecek en sonunda. Evet dedi ki bu seyirci imanları anlatıyoruz şimdi. Seyirci imanın karakteristikaları. Birincisi diyor hani toplantı hareketleri, dünya hareketleri var. İkincisi diyoruz bahane uyduruyoruz. Ve üçüncüsü bu kişiler hani kendileri işlemiyorlar. Rab için işleyenlere de kusur buluyorlar. Bunu da çok fark ettim toplantıda. Tamam. Kaç defa bunu gördüm. Bu sene herkes biliyor. Mesela bir başka bir örnek. Adam televizyonun önünde oturuyor. Böyle uzanmış rahat rahat. Elinde birası, masada fıstıklar. Değil mi? Televizyona bakıyor. Futbol maçı veriliyor. Ve siz böyle hepiniz bunu var gördünüz. Çimindeki oyuncular deli gibi kopuşuyorlar, fırlıyorlar, atıyorlar kendilerini. Çok yaralanıyorlar yani oynarken. Ama bizim seyirci bunları beğenmiyor. Değil mi? Onlardan daha hızlı. Ve komentar yapıyor. Baksana hiç kopuşamıyor. Ne duruyor orada? Öyle değil mi? Akılsız adamı görmüyor mu boşluğu? Demek bu bizim seyirci, televizyondaki seyirci futbolculardan daha futbolcu. En büyük Svetovlu maçlarda daha büyük usta. Ama aynı adama bir top ver. Git bu çimene şimdi. Tamam mı? Kopuş 100 metre. Yani adam yapamayacak. 5 metreden boş kaleye bir gol atamayacak. Çünkü onun karakteri öyle. Uzanıyor ama mana buluyor yapanlara. Topluluğun içinde maalesef çok kişi öyle. Çok süslü laf yapıp akıl veriyorlar. Aslında lazım bizim toplantıda böyle olsun, şöyle olsun. Biliyor mu Allah bize ne istiyor? Ama kim onların laflarını yerine getirmeye uğraşırsa o kişileri mana buluyorlar. İyi de madem o kadar çok biliyorsun sen neden yapmıyorsun? Değil mi? Madem bu kadar ustasın göster bunu. Kim işlerse hatada yapar. Bunu kaç defa söylüyorum. Kim işlerse hatada yapar. Ama kim hiçbir şey yapmazsa hatada yapmaz öyle değil mi? Hani bir şey yapmaya uğraşan bir kişi yapıyor ama belki yanlış yapıyor. Greşka var. O greşkalar gözüküyor. Ama öbür adam hiçbir şey yapmıyor. Onun greşkaları yok. O temiz öyle mi? Bu tür imanlılar öyle sanıyorlar. Hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Mana bulmak daha iyidir. Ne kadar yapasın belki sen de yanlış yapasın. Tamam mı? Eğer aramızda öyle düşünen varsa sana bir ayet var. Yakup 4:17. Onun için kim iyi olanı şeyi biliyor ama onu yapmıyor, işte bu ona günahtır. Bir daha söylüyorum. Ama kim iyi olan şeyi biliyor ama onu yapmıyor, işte bu ona günahtır. Yakup'un bu ayetine göre, bunu biraz komentar yaparsak ne demek? Anladın mı ne demek bu? Evde oturuyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Ama hiçbir şey yapmamakla o anda günah işliyorsun. Belki bu kardeş kalktı, bir hangi ruhsal iş yapma. Ve belki yapamadı, belki birisini kırdı. Belki birisine yani yanlış bir söz söyledi. Ve sen hiçbir şey yapmıyorsun, ona mağlubun. Bak kırdı adam, bak yanlış bir söz söyledi. Ama sen bir şey yapmamakla sanıyorsun günah işlemiyor mu? Tam tersi. Sen daha büyük günah işliyorsun çünkü uğraşmıyorsun bile. Ve yapanlara da mağlup buluyorsun. Evet, gördük ki şimdi seyirci imanlılar böyle karakteristikalar var. Şimdi bakıyoruz işçi imanlılar. İşçi imanlılar nasıl oluyor ve nasıl düşünüyorlar, nasıl hareket ediyorlar? Ve işçi imanlısı, yani onlar kendilerini düşünmüyorlar. Ruhsal ihtiyacı görünce rahat duramıyorlar. Çünkü onlar kendilerini değil başkalarını düşünüyorlar. En birinci karakteristik bu. Bir işçi imanlısı düşünmüyor kendi keyfini, düşünüyor başkalarının keyfini, başkalarının rahatını. Ve fırsat görünce tamamı paçalarını sıvayıp o işin içine dalıyorlar. Anlıyorsunuz? Yani bir işçi imanlı böyle. Beklemiyor. Çünkü kendi keyfine bakmıyor. Kardeşinin ihtiyacını görüyor. Güzel bir örnek Apostolların İşleri 16. bölüm 9 ve 10. Pavlus şöyle. O zaman Pavlus geceliğin bir görüntü gördü. Makedonyalı bir adam ayakta durup Pavlus'u şöyle çağırdı. Makedonya'ya gel ve bize yardım et. Pavlus bu görüntüyü gördüğü gibi hemen Makedonya'ya gitmeye kalktık. Bak görüyorsunuz mu? Rab ona gösteriyor geceliğin bu görüntü ve hemen ertesi gün gidiyor. Demedi, ey Makedonya mı? Çok uzak. Ne yapayım Makedonya? O hiç tanıdığım yok. Ya paramız yetmezse? Demedi. Çünkü Pavlus'un hayatı egoizmada geçmedi. Pavlus durmadan Rab'ı düşündü ve başkalarının faydasını düşündü. Evet, ikinci bir şey. Anlatıyoruz işçi imanlılar nasıl? Hani seyirci değil de işçi imanlılar nasıl anlamaya çalışıyoruz. İkinci bir nokta. Onlara Rab'a hizmet etmek bir yük değildir, bir şereftir. Tamam mı? Sen git bir seyirci imanlıya ve de ki ona böyle böyle işler var. Sanki sırtına 500 kilo yük bindirmişsin. Bitiyor adam. Yapma şimdi, belki yapacak ama hissediyorsun sen adama bir yük vermişsin. Ama işçi imanlılar başka. Onlara gittiğin zaman onları bunu bir yük saymıyorlar. Belki gerçekten yüktür ama bu böyle hissetmiyorlar. Yüreğinde başka bir duygu var. Adam diyor ki bu benim için bir şereftir. Bu teşekkür ediyorum sana bu fırsatı verdiğin bana. Reaksiyon farklı, görüyor musun? Evet. Sofya'da All of Most var. Değil mi? Herkes Sofya'da biliyor All of Most nasıl. Yani 4 tane kartal böyle köprünün üstünde duruyorlar. Bu yapıldı 1891 senesinde. Araştırdım onu. 1891 senesinde. 120 sene önce yapıldı bu All of Most. Yani Kartal Köprüsü. Ve Sofyanetliler bugüne kadar övünülmüşler. Benim dedemin dedisi o All of Most'un işçisiydi. Bu yapılırken o oradaydı. Ama ne istiyorlar söylesinler ki. Bak herkesin gözünün önünde büyük bir most, büyük bir köprü, nerede herkes yani geçiyor. Bütün trafik oradan geçiyor değil mi? En işlek yol Sofya'da. Ve herkes buradan geçerken diyor ki ah bu benim için bir şereftir ki benim dedemin dedisi orada işlemiş. Belki çok ağır taşlar, simento bilmem ne taşıdı ama yük sayılmıyor, şeref sayılıyor. Ve biz imanlılar da hani gerçek bir işçi imanlısını tuttun mu? Rabbi için çalışmak ona bir şereftir. Bakın Petrus bu temada ne konuşuyor? 1. Petrus mektubu 2. bölüm 8 ve 9. Rabbi ise konuşuyor ki köstekleme taşı ve düşüren kaya o oldu. Onlar seslemeyip Allah'ın sözünü kösteklendiler. Ama siz diyor şimdi imanlılar, seçilmiş bir halksınız, krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz, kutsal bir milletsiniz, Allah'ın kendi halkısınız. Ne diyor bu da? Kutsal Allah görevlilerisiniz. Eskiden bir İsrailli Allah'ın evine giremezdi. Kral Davut bile giremedi. Çünkü o Levi cinsinden değildi. Yahuda cinsinden değildi. Sadece Levi halkından, yani Levi cinsinden olan kişilerin hakları vardı. Tapınakta hizmet etsinler, Allah'a yakın olsunlar. Ve sen Levili olasın, hatta Harun'un ailesinden, yani bir kahin soyundan gelmiş olasın, bu çok daha büyük bir şeydi, çok büyük bir şerefiydi. Bu kişiler, yani sanki herkes onların ellerini öperdi sokakta. O kadar büyük bir şerefiydi. Ve o hizmeti saymadılar büyük gibi, bu hizmeti Rabbin tapınağında hizmet etmek, hani onlara bir şeref gibiydi. Ve Petrus da aynı diyor. Bugün artık bu yok. Bugün sensin öyle bir kişi. Bunu bir şeref say. Büyük gibi değil. Rab için ne yaparsan, eğer gerçek bir işçi imanlısıysan, o zaman bunu bir şeref sayacağım. Ama görüyoruz, Protestan kiliselerin, hani reformasyon hareketi, en büyük kazançlarından birisi buydu. Artık papa sisteminden kurtuldular ve her bir imanlı artık Allah görevlisidir. Bu anlayışa kavuştular. Anladılar artık, bizim papaz lazım değil. Papazlar zaten sapık bir öğretiştir. Yani sapmış bir kilisedir bu. Rab bunu istemiyor. Yeni antlaşmada her bir imanlı kahindir, her bir imanlı görevlidir. Çok şükür Protestan kiliseler bunu anladılar. Bu öğretişi kazandılar. Ama her bir kuşak lazım uğraşsın ki bu boş bir laf kalmasın. Dikkat etmezsek biz de yavaş yavaş yine papaz sisteminin içinde dalıyoruz. Çünkü niçin? Biz kişilere övünüyoruz. Biz papazlara inanmıyoruz değil mi? Öyle bir lafımız var ya. Değil mi? Ama iyi de papazın işini yapanlar nerede? İyi güzel, papazlar yok bizde ama papazın işini yapan nerede? Eğer kimse yapmazsa o zaman gene biz o duruma düşüyoruz. Birçok kiliselerinde, Protestan kiliselerinde el koymak meselesi var. Tamam mı? Rabbin işini adamak meselesi var. Özel seremoniyalar var. Hani biz aramızda pek bunu yapmıyoruz ama git başka kiliseye, EPS, OBS bilmem ne, el koymak var. Artık bu kişi Rabbin için ayrılmış, o iş yapacak, sen değil. Bu sistemde seyirci imanlıları yaratıyor. Ve bu sistemi görüyoruz, Bulgaristan'da çok yaygındır. Ve bu sistemin içinde yani kişilerin fırsatları yok biri bir şey yapsın. Çok şükür biz topluluk olarak bu sistemi tutmuyoruz. Ama bu başka sistemi ayakta tutmak için işçi lazım. Yoksa gene papaz sistemine dönüyoruz. O vakit soruyorum, nerede bu işçiler? Nerede bu işçiler, bu sistemi ayakta tutalım da gene papaz kilisesi durumuna düşmeyelim. Sen neredesin? Evet. Ve üçüncü karakteristika bu işçi imanlıların karakteristikası. O kişiler kendilerine güvenerek değil, imanla yaşıyorlar. Tamam mı? İmanla yaşıyorlar. Onlar için iman sadece bir inanç değil. Hani bir takım öğretişleri kabul edesin. Ama iman onların hayatlarında bir güçtür, bir motordur. İşçi imanlılar böyle yaşıyorlar. Tamam mı? Demek ki iman var mı sende? O zaman kimse sana buyruk vermeyecek. İman var mı sende? Kendi fırsat bulacaksın işlemeye ve sevinçle bunu yapacaksın. Otomatik, çünkü sende iman var. İman sadece değil senin kafanda, senin yüreğinde var. İman değil sadece yani bir takım öğretişler ama senin muskullarında iman var. Çünkü yapacaksın, istiyorsun yapmayı. İsa'yı öyle anlamışsın artık, o kadar kendini borçlu hissediyorsun İsa'ya. Haçtaki ölümü sadece bir öğretiş değil, sadece anan baban anlatmış bir şeyler değil. Sen kendin borçlu hissediyorsun İsa'ya ve o yüzden istiyorsun Rabbi için çalışmak. İman budur. Pavlus'ta böyle iman vardı. Filipiler 2. bölümde 12-14 şöyle okuyoruz. Pavlus şöyle diyor. Değil ben onu zaten almışım ya da taslamam olayım. Ama o tarafa koşuyorum. Onu kazanayım diye. Aynı nasıl Mesih beni kazandıysa. Kardeşler, ben kendi kendime henüz o kazanmış biri saymıyorum ama şunu yapıyorum diyor. Geride kalan şeyleri unutup önümdeki şeylere uzanıyorum. Allah bizi Mesih İsa'da yukarı çağırdı. Bu madalya için nişana doğru koşalım. Bir spor benzetmesi var burada. Uzanmak var burada. Uzanmak lazım. Ve biliyorsunuz kopuşmak da ştafeta değil mi? Yarışları var. Bayrak yarışı Türkçesi. Ve ne oluyor burada? 3-4 koşucu arka arkaya tamam bir aynı uzunluğu koşuyorlar. Birinci koşunun elinde bir çubuk var. Ve o artık kendi yarışını, kendi parçasını 100 metresini ya 400 metresini bitiriyor. İkinci yarışçıya yaklaşıyor. İkincisi onu tetikte bekliyor. Değil mi? Ve birincisi ne yapıyor? Uzanıyor. uzattırıyor kendi elini, ştafetasını, çubuğunu böyle uzattırıyor. Öbürü gene tutuyor onu, ondan alıp yarışı devam ediyor. Ondan sonra üçüncüsü, sonra dördüncüsü. Ya bu çubuk düşerse yarış bitiyor. Diskalifikasyon alıyorsun. Tamam mı? Hani bir kişinin koşması yeterli değil. Hepsi lazım. Yani birlikte çağırıyorsun arka arkaya. Ve Paulus diyor ki ben uzanıyorum. Sanki ben şimdi bu yarışı bitiriyorum. Ondan sonra bu ştafetayı başkasına veriyorum. Ben iyi muharebede dövüştüm diyor Paulus. Yarışı bitirdim, imanı koladım. Artık bundan sonra doğruluğun tacı benim için hazırdır. Doğru hakim olan Rab o tacı bana son günde verecek. Disadı bana versin ama her kim onun gelişini severse ona da verecek. Paulus ona ne diyor Filipililer? Benden ne öğrenmişsiniz, benden ne almışsanız, benden ne duymuşsanız ve benden ne görmüşsünüz onu yapın. Ve barış Allah'ı sizinle olacak. Ne diyor? Beni kopya edin. Ben ne kazandıysam, ne öğrendiysem hepsini Timotheus'a veriyorum. Ben ştafetayı Timotheus'a uzatıyorum. O benden alsın, o da kopursun, o da başkasına versin vakit geldi mi. İmanlı hayatımız böyledir ve işçi imanlılar bu yarışı böyle anlıyorlar. Demek ki yeterli değil biz bunu yapalım. Gelecekteki kuşaklara da bir ştafetayı sanki uzatalım. Bu çubuğu uzatalım gelecekteki kuşaklara da. İşte burada büyük bir sır var. Bu büyük bir tayna var. Tayna var. Rab için işlerken kendini unutuyorsun. Şimdi baktık ya, değil mi? Var işte seyirci imanlılar ve işçi imanlılar. Bu seyirci imanlılar bir şey yapmıyorlar ve onların evi yıkılıyor. Kendini düşünürken evleri yıkılıyor. Ama bir tarafta bu işçi imanlılar var. Onlar kendilerini düşünmüyorlar ve kendilerini düşünmedikten sonra onlar ayakta kalıyor. Görüyor musunuz bu tersliği? Sen uğraşıyorsun kendin için ama Rab diyor ki senin evin yıkılacak. Ama kendini unutursan, kendini salırsan, bırakırsan kendini Rab'in işine, Rab söz veriyor. Senin evin kalacak çünkü kaya üzerinde kurulmuşsun o zaman. Büyük bir tayna var burada, büyük bir sır var burada. Rab için işlerken kendini unutuyorsun ve tam o zaman kendi hayatın için sağlam bir temel kurmuş olacaksın. Ne kadar terslik bir şey. Bırakıyorsun, kendini düşünmüyorsun ve böyle yapmakla hayatın temeli olacak. Rab'in dediği gibi, Mata 16:24-25. Sonra İsa öğrencilerine dedi, bir kişi benim arkamdan gelmek isterse kendi canından bütün kopsun ama haçını yüklenip benim yolumu tutsun. Çünkü her kim isterse canını kurtarsın, ne olacak? Onu kaybedecek. Ama her kim onu kaybederse benden için ne olacak? Onu kurtaracak. Bu iki adamın kum ve kaya meselesinin komentarı budur. Bu kayadaki adam kendini bırakmış, kendini hiç düşünmüyor, kendini Rab'in işine veriyor. Çünkü işittiği gibi yapıyor. Ve Rab diyor ki bu adam sağlam kalacak. Ama öbür adam, ay bana eksiklik olacak. Şimdi toplantıya para verirsen benden eksik olacak. Şimdi toplantıya gidersem dükkanımda eksiklik olacak. Tamam mı? Her bir temada. Şimdi gidersem hastalanacağım. Hep böyle düşündük. Kendini koruyor sanki. Ve kendini korumakla diyor her şeyi kaybedecek. Evet, sağlam temelin büyük sırrı, taynası budur. Ve Yakup son olarak diyor ki, ama o sözü yerine getirenler olun, diz sadece işitenler, onlar kendi kendilerini aldatıyorlar. Ve aldatmak burada. Sanıyorsun, hani kendimi düşündüğümü korunacağım. Ve Rab diyor ki, hayır, bu da kendi kendini aldattırıyorsun. Yakup'un sözü budur. Kim sadece işitirse, seyirci imanlı ise, o kendini aldattırıyor. Evet, ben istiyorum bizim toplulukta işçiler olsun. Amin. Ben istiyorum bizim toplulukta bu sözleri ciddi alalım. Bu gelecekteki zamanda gerçekten büyük baskılar geldi mi? Rab bize bir resepte veriyor. Sadece işitip de hemen yapmaya alışırsam daha şimdi rahat vakit varken o vakit zor günlerde dayanabileceğim. Rab sizinle olsun.